Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik ve sosyal tarihi. Cilt 1. 1300-1600 yılları. Sayfa 89. 4. kaset B yüzü. Bu tezadın en belirgin olduğu alan Osmanlı gümrük politikası ve kapitülasyonlar rejimidir. Olanca ticari genişleme vurgusuyla Batı merkantil sistemi Levant ticaretine sıkı sıkıya bağlıydı. Ve Batı monarşileri bu yönde de İtalyanların izinden gidiyordu. Merkantilist Avrupa'da ekonomik temelini genişletmeye çabalayan her ulusal monarşi önce Osmanlı hükümetinden bir kapitülasyon alıp kendi Levant kumpanyasını kurmaya çalışıyordu. Levant ticareti ve kumpanyaları Avrupa merkantilizminin başarısının zorunlu bir vasıtası konumundaydı. Orta Çağ'ın başlarından itibaren ilkin Avrupa'nın Levant ile sonra Levant'ın Doğu (parantez içinde Hindistan) ile ticaretinde ortaya çıkan açıkların yapısal bir karaktere dönüşü, dolayısıyla Batı'dan Doğu'ya sürekli bir gümüş akımının baş gösterdiği konusunda görüş birliği mevcuttur. Levant'ın yani bir bütün olarak Doğu Akdeniz, Balkanlar ve Karadeniz bölgelerinin merkezi bir imparatorluk tarafından birleştirildiği, Avrupa ekonomisinin ise bir genişleme sürecinden geçtiği 1450-1550 döneminde bu kıymetli maden akışı iyice yoğunlaştı ve Batılıların hayali Eldorado, altın ülkesi arayışına girmelerinde belki de önemli rol oynadı. Hindistan ve İran, kıymetli maden stoklarını yenilemek açısından Osmanlı İmparatorluğu'nun aracı rolüne muhtaç olduklarından, Osmanlı İmparatorluğu'ndan sağladığı kapitülasyonlar ve diğer ticaret kolaylıklarıyla Avrupa'da kendi sanayi ürünlerini Asya'ya kanalize edebilir duruma geldi. Sayfa 90. Piyasa ve ekonomi. Kentsel piyasalar açısından Osmanlı politikası sınırlı bir pazar için sınırlı miktarda mal üretimine dayanıyor. Bunu da devlet eliyle düzenlemeyi ve muhtesip denilen bir çarşı müfettişi aracılığıyla sürekli kontrol altında tutmayı öngörüyordu. Muhtesip kelimesinin anlamı. Arapçada muhtasib, kadının Müslüman ahalinin kamu yaşamında ve alışverişlerinde şeriat kurallarına uygun davranmalarını kontrol eden adamı, müfettiş. Özellikle çarşı bölgesinde faal olup ağırlık ve ölçüleri malların fiyat ve kalitesini kontrol ederdi. Şehir kadısına bağlı olan bu devlet görevlisi yani muhtesip, pazara ulaşan malların fiyat ve kalitesini denetlemek ve düzenlemekle sorumluydu. Gösterişçi tüketime olanak veren ve elinde çok nakit para biriken küçük bir seçkinler grubu öncelikle en iyi kalite mallara ilgi duyduğundan bu sistemde lüks emtia üretimi de sınırlı bir piyasanın gereklerine uyuyordu. Bu tür kontrollerin kısıtlayıcılığının bir bolluk ekonomisi özlemiyle çeliştiği düşünülebilir ama bu tezat daha çok bir himaye ve kumanda ekonomisiyle düzenleyicilik değil, özgürlük aracılığıyla bolluğa ulaşmaya çalışan bir burjuva toplumunun laissez-faire ekonomisi arasındadır. Gerçekte Osmanlılarınki gibi de geleneksel toplumlar yetersiz üretimin tüketicinin daha yüksek fiyatlar ödemesine, aşırı üretimin ise zanaatkarın düşük fiyatlar yüzünden haksızlığa uğramasına yol açtığını, dolayısıyla düzenlemenin hem tüketicinin hem üreticinin yararına olduğunu uzun tecrübe ve gelenekleriyle biliyorlardı. Genişleme sadece İstanbul gibi dev kent pazarları oluştuğunda mümkündü. Oysa genel ve geleneksel olarak Doğu ekonomileri ister vatandaş ister zanaatkar olsun herkesin düzenleme istediği sınırlı ve durağan piyasalarıyla küçük kentlerin birikmiş tecrübesine dayanıyordu. Ekonomilerin sürekli genişleyen bir piyasa temelinde gelişmesi ise Batı'da ve ilk defa İtalya'da gerçekleşti. 15. yüzyılın son birkaç on yılında büyük Bursa kentindeki loncalar, halktan gelen yaygın talebin baskısı altında yönetmelikleri hiçe sayıp geniş halk kitlesi için daha ucuz ipekliler üretmeye koyuldular. Devlet buna derhal tepki gösterdi ve her kumaş türünde kullanılabilecek ipeğin de boyanın da kalite ve miktarını inceden inceye saptayan yeni bir düzenlemeye gitti. Lonca mensupları daha ucuz kumaş türlerine yüksek bir talep olduğunu, yönetimin atadığı çarşı müfettişinin yani muhtesibin de rüşvet karşılığı yönetmeliklerin uygulanmasına göz yumduğunu itiraf ettiler. Bu örnekte evvela piyasada böyle bir genişlemenin yalnızca Bursa, Edirne ve İstanbul gibi büyük kentlerde görüldüğünü, Buralarda kalabalık bir nüfusun daha bol ve daha ucuz ürün türlerine talep yarattığını ve genişleyen piyasanın da devlet düzenlemeleriyle çatışan ekonomik güçleri harekete geçirdiğini kaydetmeliyiz. Saniyen bu olay güçlü ve merkeziyetçi bir devletin Osmanlı ekonomisini sabit piyasası ve üretim düzeyleriyle tipik bir ortaçağ örüntüsüne nasıl hapsettiğini de ortaya koymaktadır. Nihayet bunun durağan Osmanlı sanayi ve ticaretiyle önce İtalya ve Felemenk'te sonra diğer batı ülkelerinde ortaya çıkan dinamik Avrupa pazar ekonomisi arasındaki farklılığı da açıkladığına inanıyorum. Daha ucuz ve kaliteli mal üretebilen yeni teknolojilerin gelişmesini teşvik eden olgu, buna karşı Avrupa piyasalarındaki genişleme ve rekabetti. Dipnot. 1600 dolaylarında İngiliz kumaş dokuyucu ve tüccarının olabildiğince ucuza üretip satmaya girişmesi yepyeni devrimci bir stratejiyi ifade ediyordu. Bu, yünlü kumaş üretiminin 1600'den 1640'a 5 misli artmasını beraberinde getirdi. Bakınız, Supple'dan aktaran Rapp 1975, sayfa 512-513. Ve ucuz taklit İngiliz yünlülerinin yüksek kalite Venedik ürünlerini Levant pazarından tamamen kovmasına yol açtı. Batı'nın ekonomik üstünlüğü, Doğu sanayilerinin ise gerilemesi bu değişimlerle pekişti. 16. yüzyıl sonlarında ucuz Batı ürünleri ithalatının artması Osmanlı yünlü ve ipekli dokuma sanayileriyle madenciliğini olumsuz yönde adam akıllı etkiledi. Doğu ile Batı'nın ekonomik evrimi arasındaki bu yol ayrımının temelinde ekonomik açıdan fiyat veya üretim maliyetleri farklılaşmasının yattığını vurgulamalıyız. Sayfa 93. B. Devlet gelirleri ve harcamaları. Gelir kaynakları. Mısır dahil bütün eyaletlerde devlet gelirlerinin büyük kısmı baş vergisi cizye ile mukatalardan sağlanıyor. Bunlar toplamın neredeyse %90'ını meydana getiriyordu. Cizyenin kelime anlamı. Arapçada cizye, gayrimüslim yetişkin erkeklerden alınan İslami baş vergisi. İlk çıkışında kişinin durumuna göre 12, 24 veya 48 dirhem gümüş alınırdı. Vergi defterlerindeki 3 kategori şöyleydi. Çalışan yoksullar, parantez içinde edna, vasat geliri olanlar, parantez içinde evsat ve hali vakti yerinde olanlar, parantez içinde âlâ. Ancak Osmanlılar çoğunlukla bu vergiyi her hane halkından eşit olarak aldılar. Miktarı da 1 altın ya da bunun gümüş akçe olarak karşılığı idi. Mukata'nın kelime anlamı. Arapçada mukatta'a. Birinci anlamı kira mukavelesi, iltizam. İkinci anlamı kiranın kendisi. Üçüncü anlamı senelik tahmini yapılıp maliye kayıtlarına ayrı bir birim olarak geçirilen gelir kaynağı. Her mukata'a her ne kadar gelir temin edebileceği ayrı bir birim olarak tahmin edilen ve maliyenin defterlerine kaydedilen bir gelir kaynağıydı. Bunların çoğu belirli bir iltizam sistemi çerçevesinde bir sözleşme ile özel kişilere ihale edilirdi. Mukatalar çok çeşitli gelir kaynaklarını kapsadığından hangi tür gelirlerin bu kategoriye girdiğine daha yakından bakmalıyız. Orijinal bir Osmanlı belgesinin kopyası olan bir İtalyan kaynağında bu gelirlerin oldukça erken bir tarihe ayrıntılı bir dökümünü buluyoruz. Bakınız tablo 9. Tablo 9. 1475'te cizye ve başlıca mukatalar, parantez içinde 1000 düka altını, Rumeli, cizye 850, Gelibolu ve İstanbul'un geçiş resimleri, parantez içinde baç 50, İstanbul gümrük resimleri 70, Gelibolu gümrük resimleri 9, Tuzlalar 92, darphaneler, parantez içinde gümüş sikkeler 120, darphaneler, parantez içinde altın sikkeler 3, madenler 120, Enez cizyesi ve tuzlası 11, Selanik tuzlası 2,5, Eğriboz geliri 12,5, Mora geliri 31,5, Avlonya geliri 1,5, tahıl vergisi 20, Sofya geliri 1, Edirne geliri 12, çingeneler 9, hamamlar 8, çeltikçilik 15. Toplam Rumeli toplam 1435 bin düka altını. Anadolu, Batı Anadolu, Bacı ve Tuzla gelirleri. 32. Alaiye, parantez içinde Kanderon, Bacı ve Öşrü. 12. Eski ve yeni Foça cizyesi ve şap geliri 20. Bursa bacı ve ipek gümrüğü resimleri 50. Kastamonu geliri özellikle de bakır madenleri 150. Trabzon, Amasra ve Samsun'un gümrük resimleri 10. Kefe geliri 10. Karaman geliri 35. Tuzlalar 12. Toplam Anadolu geliri 331 bin düka altını. Kaynak Babinger 1957 sayfa 62-72. Bu tablo 1475'te imparatorluk gelirinin çoğunun Rumeli'den geldiğini gösteriyor. Dirlik, parantez içinde timar ve has sahiplerine tahsis edilen gelirler hariç 1 milyon 769 bin düka altınını bulan toplam gelirin %81'i aşkın bölümünü bu bölge sağlamaktadır. Timarın kelime anlamı. Farsça timar. 1. Birinci anlamı her türlü bakım. İkinci anlamı padişah beratı ile bağlanan bir geliri genellikle düzenli askerlik hizmeti verme karşılığında devlet vergilerini toplama hakkı. Bu vergilerin miktarı da geleneksel olarak 20 bin akçanın altında olurdu. Ayrıca bakınız sipahi has ziyamet. Ziyametin kelime anlamı. Arapça ziyamat. Birinci anlamı askeri önderlik. İkinci anlamı padişah beratıyla subaşılıktaki timarlı sipahilerin komutanına bağlanan gelir. Geleneksel olarak 20 bin ile 100 bin akçe arasında subaşılık ile eş anlamlı. Has kelime anlamı. Arapçada has veya hassa. Birinci anlamı seçkinler tabakasından birine veya padişaha ait. İkinci anlamı seçkinlere veya padişaha bağlanmış gelirler. Üçüncü anlamı bir timar sahibinin kontrolüne tahsis edilmiş tarla veya bağ. Rumeli ve Anadolu'daki dirlik dağıtımı da merkezi hazine fonlarına eklendiğinde 1475'te toplam gelir tahminen 3 milyon düka altını dolayına varacaktır. Nakit devlet gelirinin en önemli kaynağı olan baş vergisi cizyenin toplam bütçenin %48'ini bulduğu, ardından toplam gelirin %28'i ile madenlerin, darphanelerin ve tuzlaların geldiği görülmektedir. Bu sırada Anadolu'da Kastamonu, parantez içinde küre, bakır madenleri özellikle önemlidir. Asya Beylerbeyliklerinin toplam gelirinin %45'ten fazlası buradan sağlanmaktadır. Beylerbeylik kelimesinin anlamı. Beglerbeylik veya beylerbeylik. Türkçe. Eyalet veya vilayet ile eş anlamlı. Bu terimlerin hepsi de Osmanlıların beylerbeyi tarafından yönetilen en büyük idari birimi karşılığında kullanıldı. Merkez hazinesine büyük miktarda gelir akıtan belli başlı coğrafi kesimler, Sakız Adası üzerinden Avrupa'ya açılan önemli bir ticaret kuşağı olarak Batı Anadolu, tahıl üretimi ve pamuklu dokuma imalatının zenginliğiyle Karaman, Kefe, Trabzon, Amasra ve Samsun gibi liman kentleriyle Karadeniz ticaret kuşağı ve nihayet İran ipek ticaretinin merkezi Bursa'dır. Halep'te mukataa başlıca gelir kaynakları darphane, koyun pazarı, esir pazarı ve ipek ticaretidir. II. Selim döneminde ipek mizan vergisinin bütün diğer gelir kaynaklarını geçtiği gözlenir. Bursa ve İstanbul'un yanı sıra Halep'te İran ipeği ve Avrupa'ya diğer önemli ihraç kalemleri için başlıca antrepolardan biridir. Bakınız sayfa 297. Şaşırtıcı olan Mısır ve Gazze'den ithal edilen kumaşların Halep'te yaygın olarak alınıp satılmasıdır. İmparatorluğun gümrük ve mukataa defterleri 15. yüzyıldan başlayarak İstanbul, Akkerman ve Kefe'de dahil olmak üzere imparatorluğun her yerinde Mısır'ın alaca ve kutni türü dokuma ve ketenlerine büyük bir talep olduğunu gösteriyor. Bu kumaş çeşitlerinin Anadolu ve Balkanlara sevkinde Halep bir dağıtım merkezi rolü oynamış olmalıdır. Boyahanelerden sağlanan gelirin büyüklüğü Halep'in dokuma ticareti ve sanayindeki öneminin bir başka göstergesidir. Bu listede Avrupalılardan alınan gümrük resimleri nispeten önemsiz bir yer tutmaktadır. Bunun nedeni yünlü kumaş ve mineraller hariç Avrupa'dan Halep yoluyla yapılan ithalatın kısıtlı olmasıdır. Bu yüzden Avrupalı tüccar burada İran ipeği satın almak için büyük miktarda gümüş getirmek zorunda kalmaktaydı. Bununla beraber 1575'lerde Avrupa'dan ithalat iki katına çıkmıştır. 16. yüzyılın ikinci yarısında Halep, Körfez ve Basra yoluyla gelen Hint kumaşları, baharatı ve boyalarının başlıca deposu olacaktı. Herhalde Çin ve Tibet'ten ithal edilen misk ve ravent de ya İran'dan ya da Basra üzerinden kervanlarla Halep'e ulaşıyordu. İmparatorluğun bütün diğer büyük kentlerinde olduğu gibi iç ticaret ve kentsel tüketim ekonomik hayatın bel kemiğini meydana getiriyordu. Bu da esir vergisiyle koyun vergisinden sağlanan muazzam gelirlerin yarım yüzyılda neredeyse iki misline çıkması bunu göstermektedir. Halep'teki altın, gümüş ve bakır sikke darphanelerinin faaliyet hacmi de bu kentin bir yanda Küçük Asya, Balkanlar ve Karadeniz ile diğer yanda Suriye, Mısır, Arabistan, Hindistan ve İran arasında bir alışveriş kavşağı olarak kazandığı ekonomik önemi yansıtmaktadır. Avrupalı tüccar her yıl Halep darphanesine 400 kelçe gümüş hediye etmek, parantez içinde pişkeş vermek zorundaydı. Pişkeşin sözlük anlamı, Farsça'da pişkeş, üst mevkideki birine verilen üstün otoritesinin ve himayesinin kabul edildiğini simgeleyen armağan. Kelçenin kelime anlamı, kelçe, bakınız kile. Kilenin anlamı, 4 şinik, 8 kutu, 50 kadeh veya kase, 5000 habbe. Standardı eşittir 36 litre, 37 desimetre küp. 20 okka, 25.659 kilogram. İstanbul'da 1500 senesinde kilenin eşdeğeri 18 okka, 350 dirhem, 24.215 kilogram. Nibolu'da 100 okka veya 128.294 kilogram. Sofya'da 50 okka ya da 64.122 kilogram. Bu muhtemelen Memlük döneminde yerleşmiş bir adetti. Arap diyarlarında tedavülde olan para Halep'in esas gümüş sikkesiydi ve Mısır ile Suriye beylerbeylikleri bütçelerini para üzerinden hazırlıyorlardı. Bakınız sayfa 128 ve 129. Halep'te bir diğer önemli gelir kalemi de sabun üretimi ve ticaretiydi. Halep mukataları ile Şam kenti için tablo 10'da gösterilen mukataları karşılaştırmak ilginç olacaktır. İlginç olmaktadır. Tablo 10. Şam kentindeki başlıca gelir kaynaklarına, parantez içinde mukatalara ilişkin tahminler. Birim para. 1529'daki bir yıllık darphane 60 bin. 1548'de 3 yıllık 100 bin. 1562'de 3 yıllık 288 bin. 1529'da 1 yıllık gümrükler 300 bin. 1548'de 3 yıllık 222.222. 1562'de 3 yıllık gümrükler 285 bin. 1529'da 1 yıllık ipek mizan vergisi soru işareti. 1548'de 3 yıllık ipek mizan vergisi 118 bin. 1562'de 3 yıllık ipek mizan vergisi soru işareti. 1529 1 yıllık boyahaneler 20 bin. 1548 3 yıllık soru işareti. 1562 3 yıllık soru işareti. 1529 1 yıllık esir pazarı vergisi soru işareti. 1548 3 yıllık esir pazarı vergisi 27.624. 1562 3 yıllık esir pazarı vergisi 30 bin. 1529 1 yıllık baharat pazarı resmi soru işareti. 1548 3 yıllık baharat pazarı resmi soru işareti. 1562 3 yıllık soru işareti. 1529 1 yıllık hacı kervanlarından gelen baharattan alınan pazar resmi 60 bin. 1548 3 yıllık soru işareti. 1562 3 yıllık hacı kervanlarından gelen baharattan alınan pazar resmi 2 milyon 100 bin. 1529 1 yıllık koyun pazarı vergisi soru işareti. 1548 3 yıllık koyun pazarı vergisi 213.312. 1562 3 yıllık koyun pazarı vergisi soru işareti. Kaynaklar: Başbakanlık Arşivi, şimdiki Osmanlı Arşivi İstanbul Türkiye, Tapu 169, parantez içinde 936-1529. Maliyeden Müdevver Başbakanlık Arşivleri 4175, parantez içinde 969-1562. Sahillioğlu 1974, sayfa 278. Mizan vergisi, sözlük anlamı: Mizan, İtalyanca mezzaneden 0.5 karatil. Karatil eşittir 20 ile 40 metre arasında fıçı. O da eşittir 18 Ceneviz lirası. Macaristan Beylerbeyliği'ndeki mukataların ise hayli farklı olduğunu gözlüyoruz. Bakınız tablo 11. Tablo 11. Macaristan'daki başlıca mukataların Hicri 967 yılı, yani 30 Ekim 1559 ile 21 Eylül 1560 arası toplam geliri, birim 1000 akçe. Vergi: Cizye 1797 İslami baş vergisi. Tapu 167 miri araziye tesahüp için ödenen bedel. Berat 296 dirlik beratı almak için ödenen bedeller. Kilisa 12 kilise vergisi. Pencik 43 savaşta esir düşen kölelerin 5'te 1'i. Beytül mal 469 mirasçısı olmayan mülkler. Mabeyn 28 parantez içinde Hicri 966'da boş timarlardan sağlanan gelirler. Kaynak Fekete ve Kaldi Nagi 1962 sayfa 770. 1560'ta Macaristan Beylerbeyliği'ndeki mukataların toplamı diğer gelir kaynakları ile birlikte 4,5 milyon akçe ya da 75 bin altın dolayındadır. Akça veya akçe, Türkçe, gümüş Osmanlı parası. Bu rakam bir önceki yılın gelirinden 1 milyon akçe fazladır. Macaristan'ın savunması muazzam bir masraf kapısı olduğundan bazı yıllarda merkezi hazinenin Macaristan'ın kendi gelirini, parantez içinde 1571-72 yıllarında 15 milyon akçeyi bulan sübvansiyonlarla desteklemesi gerekmiştir. Sayfa 96. Madencilik ve tuz üretimi. İmparatorluğun merkezi yönetim aygıtı, özellikle de büyük orduların teşkili, idamesi ve uzak savaş meydanlarına sevkiyle birlikte hayli masraflı bir yığın garnizonun da ayakta tutulması muazzam miktarlarda nakit paraya ihtiyaç gösteriyordu. Orta Doğu siyasal teorisinde iktidarın, hükümdarın büyük ve düzenli bir gelir akışı sağlama yeteneğine bağlı olduğu kabul ediliyordu. Gelir kaynaklarını merkezde toplamanın biricik yolu olarak nakit para, yani altın ve gümüş, merkezi iktidarın temeli sayılıyordu. Sultanın bürokrasisi her şeyden çok nasıl yapıp da merkezi hazineyi olabildiğince fazla değerli madenle getirebileceğine kafa yoruyor, bu da emperyal fiskalizmde ifadesini buluyordu. İmparatorluk politikasının ilk hedefleri altın ve gümüş madenleriyle uluslararası ticaretin gümrük vergileri biçiminde nakit getiren transit merkezleriydi. Osmanlılar daha 1. Murat zamanından başlayarak ısrarla Sırbistan ve Bosna'daki zengin altın ve gümüş madenleri üzerinde kontrol kurmaya çalışıyorlardı. Dipnot: Neşri 1987 sayfa 212. 50 bin vukiye gümüş haraç verdiler. Parantez içinde İdris'te yalnızca 50 vukiye olarak geçer. Macaristan ve İtalyan devletleri açısından hayati önem taşıyan bu madenler, parantez içinde bakınız 11. kısım, bu devletler ile Osmanlılar arasındaki rekabetin başlıca nedenlerindendi. Fatih Mehmet de imparatorluğun kuruluşu da bu madenlerden sağlanabilecek nakde ihtiyaç duydu ve saltanatının ilk yıllarında 1454'ten 1464'e kadar çabasını bu bölgeler üzerinde denetim sağlamak üzerinde yoğunlaştırdı. Bir kere madenleri ele geçirdikten sonra da Sırp ve Rum sermaye sahipleri mültezimler eliyle üretim düzeylerini arttırmaya koyuldu. Balkanlardaki belli başlı madenlerin Fatih Mehmet zamanındaki yıllık altın ve gümüş üretim rakamları tablo 12'de gösterilmiştir. Tablo 12. Balkanlardaki başlıca madencilik bölgeleri 1468-1477 parantez içinde 1000 akçe olarak 3 yıl karşılığı. Mukatağa birimi. Sırbistan'da Vlk ve Laz nahiyelerindeki madenler 8000 parantez içinde 1468'de. Mültezimler Novobrodna'dan Yani Kantekuzenos, Serez'den Yorgi İvrana, Serez'den Tomanin Kantekuzenos, İstanbul'dan Palalogos. Mukatağa birimi Kratova ve Sidre Kapsi madenleri 2250 parantez içinde 1471'de. Mültezimler Kratovalı Abdullahoğlu Ali, Koyaoğlu Yuvan, Mladinoğlu Vuk. Mukatağa birimi Hersek Beylerbeyliği'nde yeni işletmeye açılan madenler 159 parantez içinde 1477'de. Not: aynı dönemde Bosna, Trepça ve Menlik'te daha önemsiz başka altın, gümüş, bakır, kurşun ve demir madenleri de vardı. Kaynak: Başbakanlık Arşivleri, Meclisi Mahsusa 176. Osmanlılar 1435-1465 döneminde Sırbistan ve Bosna'da ele geçirdikleri madenlerin üretim yöntemleri ve teknolojisinde hemen hiçbir önemli değişiklik yapmadılar. Madenler konusundaki düzenlemeleri Osmanlı öncesi yönetmeliklerin özgün Alman parantez içinde Sakson terminolojisi korunarak tercüme edilmesinden ibaretti. Başlangıçta madencilik teknolojisi 13. yüzyıl ortalarının Sakson göçmenlerince Balkanlara sokulmuştu. Osmanlılar kendi mukatağa sistemlerini bu madenlerin idari örgütlenmesi üzerine yamadılar. Artan kıymetli maden, demir ve kurşun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla da bu madenleri sonuna kadar sömürmeye çalıştılar. Bosna fethinin ardından Bosna krallarınca terk edilmiş bulunan bazı madenler çıkartılacak altının Osmanlı darphanesine teslim edilmesi koşuluyla Dubrovnikli mültezimlere ihale edildi. Bosna'daki Fojnica ve Kreševo madenleri gümüş bakımından özellikle zengindi. Olova'da kurşun, Srebrenica nahiyesinde gümüş ve kurşun çıkarılıyordu. Hersek ve Pavlovici'deki çeşitli köylerde Drina nehrinin sağ kıyısında ve Praka nehri üzerinde demir madenleri işletilmekteydi. Çagnice en önemli demir üretim merkeziydi. En önemli gümüş madenleri ise Srebrenica nahiyesinde bulunuyor ve kentte çok canlı bir darphane faaliyet gösteriyordu. Tuz yalnızca beslenme rejiminin vazgeçilmez bir parçası olmakla kalmıyor, aynı zamanda et, balık ve sebzelerin bozulmasını önlemek için imparatorluğun her yanında yaygın olarak kullanılıyordu. Osmanlı yönetimi bu iş için ayrılıp sınırları çizilen yörelerde tuz üretimi ve dağıtımını özel yönetmeliklerle örgütlemekteydi. Tuz madenleri ve yatakları devlete ait sayılıyordu, ancak bu zorunlu ihtiyaç maddesinin arzında devamlılık sağlamak amacıyla devlet, özel kişilerce kurulan tuzlaları mülk olarak tanımak suretiyle tuz üretiminde özel girişimciliği teşvik ediyordu. Ancak bu gibi işletmeler şer'i kural gereğince üretimlerinin 1/5'ini devlete teslim etmek zorundaydılar. Devlet kontrolündeki işletmelerin pek çoğunda olduğu gibi tuzlalarda da işi ve yönetimi fiilen özel müteahhitler parantez içinde amiller üstleniyordu. Bakınız sayfa 99-101. Saltanat makamından aldığı özel bir imtiyaz belgesiyle girişimci tekelini koruma ve uygulamaya yetkili kılınıyordu. İşletme ve yönetim için gerekli sermaye tamamen girişimci tarafından yatırılmaktaydı. Ama aslında devlet iş gücünün teminiyle tekelin ve karın korunmasında girişimciyle yakın işbirliği içindeydi. İltizam sistemi çerçevesinde işletilen bir tuzla mali bakımdan özerkti, yani ücretler, personel maaşları ve tamir masrafları dahil her türlü işletme harcamalarını kendi gelirinden karşılaması gerekiyordu. Aşılmaz ulaşım zorlukları karşısında böyle bir mali ademi merkeziyet bütün devlet işletmelerinde uygulanmaktaydı.